Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doçent Doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat Hocam.
Dinleyenlerimiz bilirler nöroloji uzmanı olduğunuzu. Hasan Hüseyin Hocam tekrar tanıtmaya gerek görmedik bu sebepten dolayı. Şimdi Hasan Hüseyin Hocam, bugün belki en gerekli, belki en sevimsiz, belki en çok merak edilen konulardan birini konuşmaya çalışacağız. Son zamanlarda sık kullanılan böyle bir tabir var. Özellikle yabancı kitaplarda işte kırmızı bayrak diyorlar. Kırmızı bayrak ne? Hani bunu gördüysen koş arkadaş hastaneye tarzında. Şimdi nörolojiyle ilgili şikayetler ve mesela belki kalple ilgili şikayetler en çok baş ağrıtanlarıdır. Tırnağınız şişse, batsa, dolama olsa, ağrıdan öldürse sizi, doktora yarın gidebilirsiniz. Bir şey olmayacağı belli. Öksürükten, zatürreden vesaireden de birkaç gün sonra doktora müracaat genellikle baş ağrıtmaz. Ama bir insanın kalbinde şiddetli bir çarpıntı hissediyor olması, göğsünde ciddi bir ağrı hissediyor olması çok önemlidir. Ama sorsanız kaçta kaçı acile gelmeyi gerektiren bir durumdur. Bu durumlar için icat edilmiş bir tabir, kırmızı bayrak şikayetleri. Ve bunların içinde de bizim gibi herhangi bir bilim dalında uzmanlık yapmış, ihtisas yapmış biri için bile sevimsiz şikayetlerin başında nörolojik problemler gelir. Bir hasta başım ağrıyor dediğinde çok önemli bir şey olmayabilir, şunu yapın bunu yapın diyoruz ama bıçak saplanır gibi bir baş ağrısından bahsediliyorsa bu kırmızı alarmdır, koşarak hastaneye gidin anlamına gelir. Gittikten sonra da acaba kırmızı alarm devam edecek mi, MR mı çekeceğiz, tomografi mi çekeceğiz, ne yapacağız mücadelesi başlar. Bugünkü program başlığımız kırmızı bayraklar. Hangi şikayette kırmızı bayrak kriteri nedir diye soracağız size hocam. Birinci sorumuz, en sık rastlanan şikayetiniz baş ağrısı. Her baş ağrısı hastaneye gelsin mi? Her baş ağrısı acile gelsin mi? Her baş ağrısı korksun mu? Ya da hangisi korksun? Buyurunuz.
Evet. Öncelikle baş ağrıyan herkese geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah. Evet. Evet, red flag diye geçiyor İngilizce'de bu. Kırmızı bayrak. Aslında bize bakıldığı zaman kırmızı bayraktan çok yeşil bayrak gibi. Çünkü kırmızı dendiği zaman bizde bir dur denir. Burada koş diyoruz. Yani kırmızı bayrak ama koşmamız gereken, direkt acillere, hastanelere koşmamız gereken durumları anlatacağız bugün inşallah nörolojide. Evet, baş ağrısıyla başladık. Çünkü nörolojide gerçekten en fazla görülen semptom hastada baş ağrısı. Ama her baş ağrısı acile gelecek mi soru bu. Hayır, her baş ağrısı acil servise veya nöroloji doktoruna gelmeyecek. Şimdi baş ağrılarında çoğunlukla baş ağrıyan insanın zaten devamlı başı ağrıyan bir insan modeli vardır. Eğer her zaman için aynı baş ağrınız varsa bunu acil şekilde değerlendirmeye gerek yoktur. Ama bazı hastalar vardır ki...
Hocam affedersin, ben bir araya girmek istiyorum. Hani acile gelmek gerekli gereksen ziyade bir önceki cümle belki şu: panik yapmaya gerek var mı? Yani yapmayın, acile gelmeyin ama evde de panik yapmayın diyoruz. Vurgumuz bu.
Tabii. Yani panik de yapmayalım. Yani her zamanki ağrınız varsa panik yapmaya gerek yok. Zaten her zamanki bir ağrıda bundan önce birkaç defa doktora gitmişsinizdir. Tam teşekküllü şekilde zaten tomografileriniz, MR'larınız çekilmiştir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Hiç doktora gitmediyseniz yine panik yapmayın ama bir kere bir polikliniğe uğramakta fayda var devamlı başınız ağrıyorsa. Devamlı baş ağrıyanlarda normal olan baş ağrısı dışında başka bir baş ağrısı yaşamaya başladıysa ve bu başka baş ağrısı devamlı lokalizasyon veriyorsa mesela bir madde budur.
Hep ne, aynı mesela sol şakak.
Sol şakağım mesela veya sağ taraftaki başımın tam köşe noktası. Hep hocam bu nokta devamlı ağrıyor gibi bir sıkıntı varsa bu birazcık daha bizi heyecanlandırabilir. Onun için gitmekte fayda vardır doktora.
Niye heyecanlanır hocam? Mesela tümör mü vardır burada?
İlla tümör diye bir şey söylemeyiz ama devamlı aynı noktayı gösteriyorsa burada belki içinde herhangi bir şey, bir kitle de başka bir şey olabilir diye düşünebiliriz. Onun için de bir kere doktora gitmesinde fayda söyleriz. Tabii ki biz bu kırmızı bayrakları sadece böyle lokalizasyon için değil, bugüne kadar hayatımda yaşadığım en kötü baş ağrısı diye de söyleyebiliriz. Eğer hayatımda yaşadığım en kötü baş ağrısı diye bir baş ağrısı çıkıyorsa sizde, işte bu sefer gerçekten paniklemeden hızlıca doktora gitmekte fayda vardır. Çünkü hayatınızda yaşadığınız en kötü baş ağrısı, en şiddetli baş ağrısı gerçekten şiddetli bir baş ağrısıdır ve bunda kafa içi basıncını arttıran nedenler veya beyin içinde başka herhangi bir kanama, başka bir şey var mı yok mu araştırmamız gerekir.
Lokalizasyon gösteriyorsa çok acil, çok şiddetliyse çok acil. Bunun dışında başka şikayet var mı hocam?
Sizin dediğiniz gibi çok böyle şimşek çakar gibi ya da bıçak saplanır gibi bir ağrı varsa yine gidilmesinde fayda var. Aynı zamanda Başı ağrıyor. Başı ağrıyor nedenlerinden bir tanesi travma ise. Mesela düştünüz, kafanızı vurdunuz ve baş ağrısı başladı.
Travmaya sekonder.
Travmaya sekonder. Travmaya ikincil dediğimiz, acaba bir beyinde yukarıda düşüldüğü zaman beyin kafatasında bir kırık, kırığın sonucunda duralarda bir kanama ya da bir sıvı sızması gibi bir şey var mı? Çünkü duralar dediğimiz beynin kafatasının altındaki zarları ağrıya duyarlı yapılardır. Eğer kemik kırılırsa veya oradaki bir yapı bütünlüğü bozulursa duraya dokunan herhangi bir sıvı ya da bir madde durada bir ağrı oluşturur da size baş ağrısıyla döner. Bu da kaçırılmaması gereken, gözden kaçılmaması gereken, acil gidilmesi gereken durumlardan bir tanesidir.
Bizde çocukluk çağında özellikle baş ağrısı sabahları çok şiddetleniyorsa diye bir madde vardır. Yetişkinde de böyle mi?
İlla sabahları çok şiddetleniyorsa başınız çok hemen koşup koşup gitmesin diye bir metot madde bizde yok.
Kusma eşlik ediyorsa, görme problemleri eşlik ediyorsa, işitme problemleri eşlik ediyorsa?
Buradaki bu üç saydığınız madde içerisinde en fazla kusma ve bulantı eşlik ediyorsa. Yani bizim ilk saydığımız üçüncü maddeden sonra dördüncü madde olabilir. Bulantı kusma eşlik ediyorsa baş ağrısına biz birazcık korkarız. Korktuğumuz için hastanın gözümüzün önünde olması gerektiğini düşünürüz. Bulantı kusma beynin daha çok arka sistemini etki eden fonksiyonel bozukluklarda, denge merkezini etki eden fonksiyonel bozukluklarda ortaya çıkar. Beyincikte, beyin sapında bir hasarı bize gösterebilir. Beyincik, beyin sapına yakın yerlerde hem bilinç düzeyi hem de solunum merkezleri olduğu için buralar çok acil şekilde eğer bir sıkıntı varsa müdahale edilmesi gereken yerlerdir. Onun için bulantı kusma da bize bir aciliyet gösterir.
Peki böyle bir durumda tamam acile geleceğiz inşallah da gelene kadar evde yapacağımız bir şey var mı hocam?
Gelene kadar evde panik yapmayacağız. Üstümüzü giyeceğiz ve geleceğiz veya üstümüzü...
Yani ağrı kesici kullanalım mı? Kan sulandırıcımızı kullanıyorsak bırakalım mı?
Güzel bir soru aslında bu. Özellikle kan sulandırıcı konusunda güzel bir soru. Bunu baş ağrılarından ziyade inme hastaları için konuşacağız programın ilerleyen saatlerinde. Baş ağrısı hastası için eğer böyle bir inme gibi bir şüphemiz de yoksa kan sulandırıcı varsa normal kullanabilir. Ama bir saat sonra da hastaneye gidilecekse hemen kan sulandırıcı almaya da gerek yoktur. Hastaneye gidin zaten doktor gerek görüyorsa o kan sulandırıcını size verir. Niye bunu biraz şüphelendik? Eğer bir beyin kanaması varsa kan sulandırıcı onu birazcık daha kötüleştirebilir.
Daha çok kanatacak.
Evet. Baş ağrısı tabii ki ağrı kesici her zaman kullandığınız ağrı kesicileri alabilirsiniz. Ağrı kesiciliğiyle geçen ağrılarda da zaten hastaneye gelmeye gerek kalmaz. Ama dediğim gibi ağrı kesiciyi aldık. 2 saat geçti bir tane daha alayım işte. Çok da şiddetli ağrım var ama biraz daha zaman kaybedeyim gibi bir şey de yapmamak gerekiyor. Eğer çok şiddetliyse ağrı.
Peki acile geldiğinde siz gördünüz böyle bir hastayı. İlk ne yaparsınız ve gelmekte ne kazanır bu hasta?
Gelmekle tanı kazanır. Eğer bir hastada tanı koymuş oluruz, baş ağrısı bir kanamaya bağlıysa, o kanamanın miktarına göre ve yerine göre hastaya müdahale edilmesi gerekir. Eğer beyin kanamaları dediğimiz kanamalarda baş ağrısı yapan beyin kanamalarında çoğunlukla travmaya bağlı olur ve duranın altında hemen korteksin beynin en dış tabakasının altındaki kanamalar subaraknoid subdural kanamalarda oluşur. Bunların çok içeri tarafa yani beynin içine doğru sızmasını engellenmesi gerekir. Onun için de beynin çok dışarısına yakın olduğu için de buralara küçük şant takarak bu küçük sızan kanları dışarı atabiliyoruz. Bunu atma nedenimiz ne? Hep şunu düşüneceğiz beyin içerisinde. Beynin bir kafatası var. Kafatasının içerisinde bir beyin var. Bu beyin kafatasından daha fazla büyüyemez. Beynin
belli, zırh gibi sarar zaten
evet,
ona.
Beynin belli bir hacmi var. Onun için de beynin içerisinde, beynin dışında, normalin dışında olan herhangi bir kitle, sıvı bu beyni şişirecektir. Kafatasından da fazla büyümeyeceği için beynin normal çalışan fonksiyonel alanlarında da sıkıntı yapmaya çalışacaktır. Onun için beynin içinde gelen bu patolojik yapıları kesinlikle beynin dışarısına almamız gerekir en hızlı bir şekilde.
Çekemediğimiz zaman da hayatta kabil olmayacak ilerleyen durum.
Eğer bu kanama küçük bir miktardaysa belli bir fonksiyon bozukluğu yapar. Fazla bir miktardaysa daha şanta gerek duyulur ve orada gerçekten çekmek gerekir. Bazıları da beynin içerisinde 3-4 tane toplam 4 tane küçük küçük boşluklar vardır. Tıbbi terim olarak ventrikül denir bunlara. Bu ventriküllerin içerisine, bu boşlukların içerisinde kanama kaçabilir ve o ventrikülleri çok hızlı bir şekilde doldurabilir. O zaman da oralardan şant yapmak, oralardaki o ventrikülden şant yapmak gerekir. Bu ikinci bir şeydir. Bundan başka beynin içerisinde bir kitle olabilir. İlla kanama da diye düşünmeyelim. Bir kitle var ise de o kitlenin büyümesi, o kitlenin ödemlenmesi, şişmesi yine beynin normal fonksiyonel alanlarını da zedeleyecektir. Bir an önce onun çıkartılmasında fayda vardır.
Yani fazladan olan bir hacim diğer hacimlerden yer çalmış olacak.
Evet, hep normal zaten kendi kötüdür. Bir de kötünün yanında iyileri de artık iteceği için iyilerden de yer çalacak, iyilerden de fonksiyon çalacaktır. Onun için bir an önce müdahale edilecektir. Yani burada çok şükür ki bir semptom belirmiştir ki biz içeride bir şeyler görebilmek şansını elde etmişizdir. Öyle
yoksa hiç kimsenin durup dururken gel bir beynine bakalım, topuk
evet,
göp yani çekelim demiyoruz.
Evet, ağrı aslında bizim için güzel bir semptomdur. Bir an önce hastayı bizim önümüze getirir ki biz de bir şeyleri bulup onları çıkartabilme şansına sahip olmuş oluruz.
Peki hastamız geldi, dedi ki en azından ne gerekiyorsa tomografi ya da MR, işte travmaysa. Nasıl ayırıyorsunuz hocam? Kimlerde tomografi çekiyorduk?
Eğer kanama şüphemiz varsa hastalarda biz tomografi çekeriz. Bir de beyin kanamasında da bir önceki maddede konuşacağımız bir şey daha var. Beyin kanamasının illa kortekse yakın yerlerde değil veya ventrikül dediğimiz boşluklara yakın yerlerde değil de beynin daha böyle normal beyin hücrelerinin olduğu yerlerde.
Parenkimde.
Parenkimde, intraparenkimal kanama dediğimiz, lobel dediğimiz lobar kanamalar vardır. Aslında en fazla da 20-50 yaş arasında bu lobar kanamalar gözükür. Bunların en sık nedeni de hipertansiyondur. Hmm. Yani tansiyon artışıyla beraber bir baş ağrısı yaşıyorsanız da
özellikle enseden doğru yukarıya
evet,
vuran
bir enseden yukarıya vuran bir ense sertliği ile beraber olan bir bulantı kusma ile beraber olan baktınız başınız ağrıyor, tansiyonlar 19 normalde sizin 13-14 olur ama hep ilaçlarınızı kullanırsınız, bu da sıkıntılıdır çünkü tansiyona bağlı beyin kanaması en fazla görülen nedenlerden bir tanesidir. O zaman da hemen tansiyonları düşünüp hastayı en az bir hafta şekilde bu tansiyon stabilitesiyle klinikte inceleriz biz. Onun için de bu tansiyona bağlı ve çok şiddetli baş ağrısı olanların da bir an önce hastaneye gelmesinde buradan söyleyelim yarar var. Tansiyonu düşürmek de bizim için iyi bir şey. Çünkü tansiyonu düşürdükçe hastanın kanamasında küçülme oluşur. O kendi kendine rezorbe olur. Yani
genelde oluyor mu Hasan Hüseyin Hocam? Yani
oluyor.
Beyin içe bir miktar kanama olmuş. Mesela bir küçük mandalina kadar.
Kesinlikle oluyor.
Kendiliğinden emiliyor yani.
İlk bir hafta içerisinde azaldığını görürüz. İlk bir ay içerisinde, bir ay sonra yaptığımız kontrollerde çoğunda hiçbir şey
sızıntı
gözükmez.
Sızıntı nasıl duruyor peki? Basınç azalınca kendiliğinden
basınç
duruyor.
Basınç azalınca kapillerin yanındaki o beyin bariyerlerinin blood beyin var yani kan beyin bariyerlerinin oluşturduğu o hipertansiyona bağlı mikrovasküler düzeydeki hasarlar gideriliyor. O hasarların giderilmesiyle oradaki sızıntılar mikrovasküler düzeyde, kılcal damar düzeyindeki sızıntılar artık bitiyor. Ve onlar yavaş yavaş kendini rezorbe etmeye başlıyor.
Peki o kısım temizlendiğinde geride kalanına zarar vermiş oluyor mu?
Kesinlikle zarar vermiş oluyor. Sonuçta bir fonksiyon kaybı oluyor. Ama beynin o kadar fazla traktüs dediğimiz yolları var ki beynin sadece o fonksiyonel alanları belli bir merkezleri, biz hep bunları konuştuk radyo programlarımızda veya üniversite derslerde anlatıyoruz öğrencilerimize. Beyinde tabii ki bazı merkezler var. Bu merkezler bazı fonksiyonları oluşturuyor. Ama bir de yollar var. Bunlar en son artık fonksiyonel MR dediğimiz ileri teknik MR'larla çok rahat gözükebiliyor. Öyle ki bu fonksiyonel MR'da mesela hasta bir şeyi düşünürken biz o MR'ı çekiniyoruz. Düşündüğü noktadan emir verinceye kadar, en aşağı bacağa kadar gidinceye kadar komutlarda bu traktüsler çok rahat, net bir şekilde gözükebiliyor. Ve Allah öyle bir yaratmış ki bir yerden fonksiyon bozukluğu olduğu zaman o traktüs o yollarda bir yolu kesin, yani yol kesilmiş gibi düşünün. Öyle tamam. Bir şey oluşuyor. Ama fizik tedaviyle, diğer yöntemlerle bu sefer yolu arkadan öne doğru çalıştırıyoruz. Bacağı kaldırarak bacaktan verilen emirleri yukarıdaki kortekse, en yukarıdaki merkeze göndermeye çalışıyoruz. Gönderildikçe yeni yollar oluşuyor. Yeni yollar oluştuğunda biz bu fonksiyonel MR'larla ispatladık. Ve bu yeni yollarla o fonksiyonsuz alanlar başka taraftan fonksiyonel hale gelerek özellikle genç hastalarda yeniden her şeyiyle beraber normal hayatını yaşamaktadır. Yaşamaya başlıyorlar. Yani inme öyle kalıcı ya da inme değil, sadece beyindeki lezyonlar illa kalıcı bir şey oluşturmamasının nedeni bu yeni oluşturulan belki beyin hücreleri yeniden oluşmuyor ama yollar yeniden oluşuyor. O yolların yeniden oluşmasıyla
beraber. Belki vasıfsız askerlerden vasıflı asker çıkarmış oluyor.
Evet. Evet, aynen o şekilde ve bu yolların yeniden oluşmasıyla o fonksiyonu yeniden hasta kazanabiliyor. Onun için de belli bir şeyden süreden sonra da fizik tedavi de çok önemli hale geliyor.
Peki. Hasan Hüseyin Hocam, baş ağrısını burada bitiriyoruz.
baş ağrısını bitirirken son bir şey de tabii ki bu red flag'ler, kırmızı bayraklara bilinç değişikliklerini de koymak lazım. Bilinci bozulan hasta hem baş ağrıyor, arkasından da bilinci bozuldu. Zaten bizim söylememize gerek yok. Bir an önce hastayı getirmeniz gerekiyor.
Demişken şimdi hocam programımızın aslında ilk bölümün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Belki bilinci buna eklemlendirelim şimdi. Bilinç nedir Sayın Hasan Hüseyin hocam?
Yani bilinç nedir tabii sorusunda bir ansiklopedik kitap da yazılabilir.
Ama biz bilinç kaybı nedir diye soracağız, onu açıklayacak şekilde bir giriş yapalım.
Evet, şöyle yapabiliriz. Aslında biz bilinç dersini üniversitelerde şöyle işliyoruz. Kademe kademe yoğun bakımdaki en kötü koma hastasından en semptomu az olan günlüklere derecelendirebiliyoruz. Öyle olduğu zaman da koma hastasında hiçbir şekilde önce sözel uyaran, önce hastayı şöyle muayene ederiz biz. Hasta yatıyor diyelim. Hastaya sesleniriz. Nasılsınız bugün? X-men, Y hanımefendi. Hiçbir cevap yok. Sözel uyarana cevap yok deriz. O zaman sözel uyarana cevap olmadığı zaman kültürümüzde ne vardır? Hafif dokunarak.
Omuzuna bir dokunuruz.
Evet, hafif dokunarak. Beyefendi, beyefendi ben geldim. Nasılsınız bugün? Yine bir şey yok. Peki, biraz daha ağrılı uyaranla cevap vermesini isteriz.
Şöyle ağrılı, omuzun üst tarafındaki kas kitlesine.
Veya işte başka yöntemlerle ağrılı uyaranla cevap ararız. Eğer ağrılı uyarana da cevap yoksa ağrılı uyarana cevap yok deriz bu sefer. Cevap varsa ağrılı uyarana el kaldırıyor. Ağrıyı lokalize ediyor, elimi tutuyor, ağrıyı yaptırmamaya çalışıyor deriz. Bilinç bu düzeydedir. Bu şekilde yazarız. Ha, ağrılı uyarana da cevap yoksa zaten koma tarafına doğru gidiyordur. Yani en semptom hareketinden bir de şöyle bir şey vardır. Hasta seslenirsiniz. Gözü kapalıdır, gözünü açar ama çok cevap vermez, geri gözünü kapar. Bu uykuya meyilli olan hastadır. Letarjik hasta, somnolans hasta. Bunlar ayrı ayrı kademeleri vardır. Yani bilinçte de size cevap verebilecek en ayrıntılı sorulara cevap verebilecek düzeyden hiçbir şeye cevap veremeyecek, hiç sizin varlığınızdan bile haber olmayacak düzey arasında değişen geniş bir yelpazedir aslında bilinç.
Peki bunun kaybı ne zaman endişe ettirmeni? Şöyle bir 10 saniye sersemledim, düştüm yerden, kalktım, yürüdüm, gittim. Hemen hastaneye mi geleyim burada?
10 saniye sersemlemeyle hastaneye acil gelmeseniz bile bir zaman gelmenizde fayda vardır ama acil koşa koşa gelmemek gerekir.
Ne gelsin acil? Buranın kırmızı bayrağı ne? Süre ne kadar mesela? Veya yere düşmüş olmam mı önemli? Kendime geldiğimde bulunduğum yeri ya da kendimi tanımıyor olmam mı önemli?
Ya kendinizi tanımıyorsanız zaten getirirler sizi.
Getirirler, evet, evet. Gelemeyizler.
Ama eğer kendini tanımamazlık bir dakika ve üzerinde sürdüyse kesin gelmekte fayda var. Ama böyle 10-15 saniyelik şeyler, böyle tansiyon düşüklüklerinde ya da çok hızlı çıkmalarında hepimizin yaşadığı şeyler olabiliyor. Onlardan ziyade böyle 30 saniye, 50 saniye, 60 saniye, 1 dakikaya yakın kendine gelmemezlikler. Özellikle tramvaya ikinciliğine olmayanlar ve hiçbir şey yokken bu şekilde olanlarda, böyle bir bilinç düzeyinde bozukluk olanlarda hastaneye gelmekte fayda var. Böyle 1 dakikalık olanlar absans nöbet dediğimiz epileptik nöbet de çıkabilir. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Onu ayırt etmek gerekir. 1-2 dakikadan fazla olanlarda ise zaten metabolik bir neden mi, santral sinir sisteminde bir sıkıntı mı, onu ayırt etmek için birçok tetkik yapmak gerekir.
Ama şeker hastamız zaten kendini biliyor. Şekeri düştüğünde bu hale geldiğinin farkında. Şekerini de ölçmüş, düşük. Bu evet, gelmeyecek.
Bu hipoglisemik şoktur. Bunu da çok dikkat etmek lazım. Şeker hastalarına da özel bir parantez açarsak bu hipoglisemik şoka her girdiğinizde beyninde de bir şeyler yiyorsunuz.
3-5 hücre gidiyor.
Kesinlikle öyle ve buna yani alışmamak gerekiyor. Bunu olmaması için de her tür insülini ya da her tür ilacı çok güzel bir şekilde diyetinize uygun bir şekilde kullanmakta fayda var. Tabii ki bizim açımızdan öyle hipoglisemi olduğunu bildiğimiz hastaya bir daha getirmeye gerek yok. Ama santral sinir sistemi nedenli bazı birçok şeyler var. Onların gelmesi gerekecektir tabii ki.
Ne oluyor böyle bilinci kapalı bir hasta geldiğinde en kötüsü yine beyin kanamasıyla mı başlıyorsunuz?
Şöyle yapıyoruz. Hiç bilinç yoksa hastada gerekli tetkikleri yapmak lazım. İyi bir anamnez her zaman için hastada belli bir ön tanıya gitmek için ipucu yakalattıracaktır bize.
Ama o an genelde anamnez verecek kimse de olmayacak herhalde.
Eğer evet hiç kimse yoksa, yani hasta bu şekilde bulunmuşsa ve hiçbir bilgi yoksa, hastanın biz direkt kan değerlerini alırız. Solunumu için bir sıkıntılı durum var mı diye çok iyi hayatiyet kontrol ederiz. Dolaşım fonksiyonları, yani kalp güzelce kanını pompalayacak mı? Bunun için çok güzel bir şekilde bazı önlemlerimizi alır. Hastayı monitörize ederiz. Arkasından da en azından bir tomografi ya da bir MR'la görüntüleme yöntemleriyle beyinde herhangi santral sinir sisteminde acil yapacağımız bir sıkıntılı bir durum var mı? Yine bir kanama var mı? Bir kitle var mı? Ya da başka bir kırık var mı? Onları ekart etmemiz kesinlikle gerekiyor. Bu arada kan düzeyleri ortaya çıkar. Bazen şöyle söyleyeyim.
Şekeri çok düşük.
İstatistiksel olarak 100 hastanın 85 tanesinde metabolik bozukluklar bilinçli kaybına neden olup hastaneye gelmişlerdir. Sadece %15 neden santral sinir sistemiyle alakalı bozukluklardır. Hmm. Yani %85 oranında
genel vücut fonksiyonları ile ilgili.
Hastanın ya kan elektrolit düzeyi, yani de kandaki sodyum dediğimiz tuz oranı çok düşmüştür. Ya potasyumu çok yükselmiştir. Ya başka bir hipoglisemiye girmiştir. Bunun gibi bir metabolik düzen bozuklukları vardır. Kreatinini çok artmıştır. Böbrek yetmezliği vardır. Kalp yetmezliği vardır gibi şeyler. Sadece %15 alanında bizi ilgilendiren, nörolojiyi ilgilendiren beyinle alakalı durumlar vardır. Bilinç düzeyinde de, acil bilinç düzeyi bozukluklarında da.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz Doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Hocam hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Şimdi hocam, geçen programımızın ilk bölümünde, daha doğrusu son başlığa giremeden ilk bölümü bitirmek durumunda kalmış idik. Hangi şikayetle hastalarımız acilen hastaneye gelmeli büyük başlığının altında bilinç bulanıklığı, şuur değişikliklerinin ne zaman gelmesi gerektiğinden bahsetmiş idik. Siz de bize enteresan bir bilgi vererek bırakmıştınız. Aslında böyle gelen hastaların %85'i bizim hastamız değil, dahiliyenin hastası. Şeker düşüklüğü, tansiyon düşüklüğü vesairedir demiştiniz de. Bu %15'i merak ettim ben, onu sormadığımı fark ettim. %15 ne var? Sizlik ne çıkıyor buradan?
Evet, %15 santral sinir sistemine ait nedenler sonucunda hastada bilinç değişiklikleri ve nörolojik acile gelen hastalar. Bunların ilk başta ilk konumuz zaten baş ağrısı ve baş ağrısı sonucunda oluşan kanamalarla olan hastalar. Tabii ki bunlarda iskemik inmeler, hemorajik inmeler var. Onları da konuşacağız. Bir de status epilepticus'la ya da bir epileptik nöbetin çok uzaması ve postiktal düzeyin çok uzamasıyla gelen hastalar var. Bunu biraz daha açmamız gerekecek.
Şimdi burada duralım hocam. Bir, nöbet. İki, nöbetin tekrarlaması nedeniyle hastanın SARA, epilepsi tanısı alması. Üç, nöbetin yarım saatten uzun sürmesi bizdeki karşılığıyla veya iki nöbetin ard ardı olması sırasında bilinç değişikliğinin, bilinç düzeyinin normale gelmemesi durumunda adını koyduğumuz status durumu. Bu üçünü böyle kısaca bir tanımlayabilir miyiz hocam?
Evet, şöyle tanımlayabiliriz. En hafifinden başlayalım. Hiç herhangi bir hastalığı yok. 35 yaşına gelmiş bir adamcağız. Küçük bir nöbet geçirdi. Nöbetinde nasıl oldu?
Nasıl oldu?
Bilinci gitti. Bilinç gittikten sonra ellerini kollarını kastı.
Çenesi kilitlendi.
Çenesi kilitlendi. Hafif belki sıvı geldi. Belki gelmedi. Ve bu nöbet 1-2 dakika sürdü. 1-2 dakika sonra uyandı. Uyanınca boş boş baktı. 5-10 dakika kendine gelmeye çalıştı. Ondan sonra da tamamen kendine geldi. Küçük birazcık dinlenmek için uyudu veya uyumadı. Bana ne oldu gibi şeyler söyledi. Biraz korktu. Yakınındakiler çok daha fazla korktu. Ve bu hayatında ilk defa oldu.
O zaten koşa koşa gelir.
Bu koşa koşa gelecektir. Bu hasta hayatında ilk defa nöbet geçirmiştir. Başka herhangi bir nöbeti yoktur. Ailesinde herhangi bir şey yoktur. Doğumunda herhangi bir şey yoktur. Doğduktan sonra ilk 5 yaşında böyle büyük bir travma, kafa travması geçirmemiştir. Hastanın EEG'si çekilir. EEG'de bir epileptik aktivite saptanmaz. Sadece bir kere nöbet geçirdiği için de hastaya epilepsi tanısı konmaz. Hastaya herhangi bir ilaç başlanmaz.
Sadece altta yatan bir şey var mı diye baktık.
Evet.
Tek nöbet geçmiş olsun.
Evet, dikkat edeceğimiz şey, uykusuz kalmayalım, aç kalmayalım, çok böyle ışıklı şeyli yerlerden dikkat edelim, kaçınalım, her zaman yapmamız gereken şeyler aslında. 2. Hasta birçok nöbet geçirmiş, hayatında 3-5 nöbet geçirmiş ya da aynı hastadan devam edelim. Aynı hasta 2 ay sonra, hocam aynısı bir kere daha oldu bu hastamızın diye geldi. Bu sefer yine EEG çektik, EEG'de bir şey bulamadık. İlk 2, yani hayatındaki bu 2 nöbetin neden olduğunu, neden tetiklediğini sorduğumuz zaman, hocam birazcık uykusuz kaldı, biraz işi de ona göre uygun ve uykusuzluk böyle bir işe başlamıştı, uykusuzlukla tetikledi, biraz açlık da vardı filan gibi şeyler söyledi. Bu hastayı uyku EEG'si isteriz. Biraz daha uzun dönem EEG çektirmesini, uykusuz kalmasını, uykusuz kaldığı bir günden sonra sabah gelmesini ve bizim monitör odamızda güzelce bir EEG ile en azından 4-5 saat EEG'si çekilecek.
O peki, o sırada havale geçirir mi?
O sırada nöbet geçirebilir, geçirmeyebilir. Ama küçük semptom vermeyen, en azından EEG'de çıkan nöbetler de geçirebilir. Biz epileptik aktiviteyi orada yakalarız çoğunlukla.
Kliniğe yansımasa bile.
Yansımasa bile. Epileptik aktiviteyi yakalarsak veya yakalamasak bile ikinci nöbet olduğu için hastanın artık epileptik nöbet tanısı, epilepsi tanısı konur ve epilepsinin idiopatik olan tarafından, nedeni bilinmeyen tarafından eğer hiçbir şey yoksa iyi araştırma sonucunda epilepsi hastalığı antiepileptik tedaviye başlanır bu hastada. Bu ikinci akademe.
Nörolojide takipte hastamız olur bu da.
Evet.
Peki böyle bir hasta, zaten ilaç kullanan bir hasta, falanca gün nöbet geçirmiş. Panik yapmaya gerek var mı?
Hayır. Normal rutin. Bu hasta artık ilaç kullanmaya başladı. Bu hasta zaten bilir ki ilaçlarını düzenli saatinde kullanırsa, işini biraz daha ayarlayıp uykusuz kalmaz, aç kalmazsa çok nöbet geçirmez. Bir gün biraz aç kalmıştır, biraz kendine dikkat etmemiştir. Saat 8'de alacağı ilacı 10'da almıştır, nöbet geçirmiştir. Bu hasta koşa koşa gelmesine gerek yok. Bu hasta
sebebi belli.
Sebebinin belli. Kendi kulağını kendi çeksin, işine devam etsin. Ama bunu ikinci defa yaparsa kesin gelsin. Çünkü ilaç düzeyini arttırma olasılığımız vardır. Çünkü bu epileptik nöbetlerde de üst üste geçirilen nöbetler yani hastalığın ilaç direncini arttırır. İlaca karşı direnç gelişebilir ve biraz daha yüksek dozlarda kullanılabilir bu ilaçlar.
En önemli, en güvenilir ilaç kullanılmaz hale gelebilir neticede.
Kesinlikle öyle.
Peki status kısmında zaten?
Status dediğimiz zaten Latince devam eden demek. Devam eden bir semptom olacak. Biz epilepsi konuşuyorsak, epileptik nöbet konuşuyorsak, epileptik nöbetin statüsü, status epilepticus. 3 tane bizde, en az 3 tane. Bu 3 tane içerisinde hiç bilincin yerine gelmeden arda arda geçirilen nöbet. Yani hasta bir nöbet geçirdi. Tamam dediler, zaten bu epilepsi hastası, biz de biliyoruz, heyecanlanmayalım, gecenin 12'sinde koşturup gitmeyelim dendi. Ama hasta hiç daha o hani post iktidar dediğimiz, nöbet sonrası dediğimiz boş bilinçsiz hale açılmadan 5-10 dakika sonra bir kere daha geçirdi. 5 dakika sonra yine açılmadan bir kere daha geçirdi. Bu hasta statüse girmiştir. Koşa koşa bu hastayı getirmeniz gerekmektedir. Niye? Çünkü işte bu dediğimiz direnç, ilaç direnci status epilepticus'da en yüksek dozdadır. En yüksek dirençlidir. Ve bu hastalar Allah göstermesin gerekli tedavi, status epilepticus tedavi algoritmasını uygulamamıza rağmen açılamayıp ta yoğun bakımlık hale de gelebilmektedirler.
Bu arada tabii beyinde hasar da oluşacak.
Tabii ki iskemik alanlar kalabilir ve burada beyinde hasarlar da oluşabilir. Onun için status çok önemli bir nörolojik acildir. Ve status epilepticus'un tedavisinde de normale göre daha farklı ilaçlar, antiepileptik, yüksek doz antiepileptikleri farklı şekilde kullanarak biz bu hastaları açıp en azından o anda statüsünü kırmaya çalışırız.
Nöbet bir şekilde durdurulacak.
Nöbeti durdurma zorunluluğumuz vardır. İlk başta diyezemlerle, şeylerle araya gireriz. Eğer bu diyezem ilacını epilepsi hastası olanlar bilirler. İşe yaramıyorsa, 3-4 defa tekrar ettikten sonra hala işe yaramıyorsa başka bir ilaç seçilir. Bu fenitoin olabilir, depakin ya da kepra yüklemeleri olabilir. Bu yüklemelerde 2-3 defa yapılıp işe yaramıyorsa hasta yoğun bakımda entübe edilerek midazolamla genel anestezik maddelerle bu nöbet durdurulmaya çalışılır.
Ameliyat narkozuna gidecek bir uyku halini alırız yani.
Evet, o uyku halini alıp hastayı artık 2 gün boyunca tamamen uyutup tamamen EEG monitorizasyonunda devam ederek yoğun bakım içerisinde o EEG ile beraber EEG'deki nöbetleri çözmeye çalışırız. Hastanın artık semptom verecek hali kalmaz çünkü tamamen uyutmuşuzdur. EEG ile savaşırız. 2 gün boyunca EEG ile, yani EEG tetkikinde epileptik aktiviteleri tamamen normal hale getirdikten sonra dozu yavaş yavaş azaltarak hastayı ekstübe hale getiririz. Uyandırdıktan sonra hasta tamamen nöbeti geçtikten sonra da ilaç düzenini ona göre ayarlarız. Bu hasta için de bizim için de çok zor bir durumdur. Hastanın bu hale gelmemesi, bu halden kurtulabilmesinin en önemli yöntemi status epileptus'a girdiği anda, arka arkaya nöbet geçirdiği anda koşa koşa acile gelmesidir. İkinci nöbetten sonra gelip diyezemle açılan, üçüncü, dördüncü nöbetten sonra gelmeyip diyezem değil ta midazolam dediğimiz genel anestezilere kadar giden hastalar vardır. Burada zaman önemlidir gerçekten.
Bunda bir aciliyeti var diyorsunuz.
Kesinlikle var.
Peki hocam, şimdi biraz daha şey, basit görünen ama daha ciddi bir durum. Benim sağ kolum tutmamaya başladı. Bu bazen basit bir kuvvet kaybı. Eskisi kadar sıkı tutamıyorum. Ama bazen kalem tutamıyorum. Ya da elimde titremeler gelişti. Ya da dilim peltekleşti, konuşamıyorum gibi sebepler. Ne zaman acile gelmeli? Bunun kırmızı bayrağı nedir?
Evet. Bu da çok önemli bir nörolojik acil oluşturuyor tabii bize. Burada bir harekette düşüklük, kolda bir kalkmama varsa, konuşmada bir bozukluk varsa, nazolabial sulcus dediğimiz ağzın yan tarafında bir kayma varsa hastanın koşa koşa acile gelmesinde büyük fayda vardır. Şimdi burada hastalarımızı, insanlarımızı bilinçlendirmek biraz bizlere görev düşüyor. Çünkü artık inme dediğimiz hastalık tanı konduktan sonra geri çevrilebilen bir hastalık haline geldi.
En önemlisi bu. Eskiden çevrilemiyordu.
Evet, son 10 senede geri çevrilebilen bir hastalık haline geldi. Amerika'da da Türkiye'de de artık uyguladığımız yöntemlerle biz bu hastalığı geri çevirebiliyoruz. Nasıl kalp krizine 20 senedir aman göğsüm ağrıyor, kolumda da sağ kolumda bir ağrı oluşuyor, sol kolumda bir ağrı oluşuyor, koşa koşa geleyim anji odasına geçeyim. O kalbimdeki
şuuru oluştuysa,
evet kalbimdeki damarın temizleyin şuuru oluştuysa, lütfen beyin hastalarında da yüzünde bir sıkıntılı durum oluşup kayması varsa, kolunda bacağında bir güçsüzlüğü varsa, konuşmasında bir bozukluğu varsa, ya tansiyonu düşmüştür ayran içirelim, yok birazcık soğuk sulu duş yapalım, yok gecenin bir saati şimdi hemen gitmeyelim sabah gidelim, nasıl olsa bu inmeyse de bir şey değişmez demeyeceğiz. Lütfen demeyeceğiz. Bu hastaları bize ilk 24 saatte, hatta gerekirse ilk 8-6 saatte ulaştırmanız gerekmekte. Çünkü beynin damarındaki içeriye kadar girip pıhtıyı çekebilecek hale geldik ve hastanın biz o şekilde ki hasta inmesinin tamamen normale gelip bir gün içerisinde yürüyerek çıkan hastalar oluşmaya başladı.
Eskiden battaniyeye konularak ancak kucakta giden.
Evet, kucakta giden inmesi var. Artık bu felç oldu. Bir daha da hep yatalak olacak. Altını biz temizleyeceğiz dediğimiz hastalar yürüyerek dışarı çıkıyor. Lütfen bu hastaları sadece ve sadece gecikmeden bir inme merkezine yönlendirin. İnme merkezleri Anadolu yakasında, Avrupa yakasında 2-3 ayrı yerlerde oluştu. Bir tanesi de bizim üniversitede, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde,
Göztepe Hastanesi'nde
var. Oralara getirirseniz biz 24 saatlik bir ekip kurduk. Her an başında da ben bulunmaktayım. Sabah akşam bu işlemi de yapmaktayız.
Yani ya gelirsiniz, bu müdahale yapılır, tamamen sağlam yürüyerek gidersiniz.
Evet.
Ya da getirmezsiniz, ne çıkarsa bahtınıza.
Getirmezseniz eğer inme çıkarsa bilin ki o inme oturur, felç gelişir ve felç geliştikten sonra da siz o yarım saat aman bu geceyi geçireyim uykumdan da çok etmeyeyim dediğiniz hastayı artık hayat boyu bakacak hale gelirsiniz.
Peki her seferinde endişe edip gelelim Hasan Hüseyin Hocam. Yani neler önemli?
Her seferinde endişe etmek gerekir. Çünkü şöyle yapalım. Yine bir algoritmayla hastamızın kolu düştü. Hastayı getirdik. En çok şüphelendiğimiz şey ya kanamadır ya iskemik inmedir. Bunu ayırt edelim. Ya beyin kanaması olur. Ondan önce baş ağrılarında da konuştuk. Sadece baş ağrısıyla görüşmez. Sadece bulantı kusmayla gelmez. Yine böyle bir kolun düşmesiyle, konuşmanın bozulmasıyla da beyin kanaması görülebilir. Çünkü niye? Beynin kanadığı yer o dediğimiz yolları,
o fonksiyonlarda
bozukluklar yapar. Ama beyin kanamasından da ziyade şu anda konuşacağımız konu iskemik inme dediğimiz oksijensiz kalan alan. Yani daha çok halk dilinde pıhtı atmış derler. Yani orada küçük küçük pıhtıların, küçük küçük kan pıhtılarının beynin yukarısındaki daha küçük damarları tıkaması sonucu oluşan oksijensiz alan. Tam bir inmedir, iskemik inmedir. Burada ne kadar hızlı davranabilirsek ya damardan bir ilaç verip genel manada kan sulandırıcılarla bunu açmaya çalışırız veya direkt anji odasına alır. Eğer gerçekten bir damarında tıkanıklık varsa onu o pıhtıyı çekecek yöntemlerle çekiyoruz. Bunu şu anda zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'de çok fazla destekliyor. Bizim gibi yurt dışından gelip de bu konuları öğrenip sonra da eğitim verecek düzeye gelen merkezler oluşturuldu ve bu oluşan merkezlerde insanlar artık bu şekilde tedavi görüyorlar. Bunu buradan duyurmakta çok büyük bir fayda var.
Ama ilk 8-16 saatte gelecek.
Şöyle diyorsunuz. Yapacağız. O da yavaş yavaş değişiyor. Tabii bilime yetişmek çok zor. Her an her şekilde biz takip ediyoruz. Ben 2014-2016 arasındaki Amerika'dayken 6-8 saatlik dönemde sadece bu işi yapıyorduk. Bu işi 6-8 saatten sonra getirdiğimiz zaman çok fazla damarın içine müdahale edemiyorduk. Şu anki dönem...
Niye edemiyorduk? Yani elde alet edevat mı yoktu?
Elde alet edevatımız var. Her şeyimiz vardı.
Yok. O zaman yok muydu? Ne değişti?
O zaman da vardı ama şöyleydi. Çaptığımız çalışmalarda 6-8 saatten sonra çok fazla cesaret edip onu dokunmuyorduk. Dokunduğumuz zaman da kanayabilir hasta diye düşünüyorduk. Fonksiyonu zaten işi bitmiş diyorduk. 6-8 saatte kurtarabildiğimiz dokuyu kurtarmaya çalışıyorduk. Yani 6-8 saatten sonra bu dokuların çok fazla artık oksijensiz kaldığı için geri dönüşümünü sağlayamayacağımızı düşünüyorduk. Son yapılan 2-3 senelik araştırmalarda bu 6-8 saat 24 saate kadar çıktı. Hmm. 24 saate kadar çıkarken de CT perfüzyon dediğimiz daha başka bir görüntüleme yöntemleriyle yapılan çalışmalarda hastaların eğer o damarları tıkandıysa fonksiyonsuz olan kalan alanlarının 24 saat içerisinde pıhtıyı çektiğimiz zaman fonksiyonel hale geldiği ispatlandı. İspatlandığı için de doğru hastalarda ilk 24 saate kadar artık en son 2016'da benim de katıldığım Los Angeles ve Göteborg toplantılarında bunlar ispatlı bir şekilde tedaviye yansıdı. Biz de burada artık Göztepe'de de Medeniyet Üniversitesi'nde yapmaya başladık. İlk 24 saatteki hastalarımıza doğru hastaya doğru endikasyonu koyduğumuz sürece pıhtısını çektiğimiz zaman fonksiyonel alanları tutabiliyoruz. Hastanın kolu yeniden kalkabiliyor. Konuşması düzelebiliyor. Bu çok önemli bir konu halinde bize geliyor ve nörolojik acillerin şu anda en göbeğine oturuyor. Belki de son 30-40 yılında en önemli tedavisi haline gelmiş durumda.
Peki hocam bunlar mesela her eldeki kuvvet kaybı böyle bir nörolojik inme sebebiyle mi olur? Basit sebeplerle de olur mu?
Eğer elde bir kuvvet kaybı varsa, bir konuşmada da bozukluk varsa, o taraf bulgusu da veriyorsa bu bir inmedir. Ama sadece böyle hafif bir uyuşukluk var. Ama bu uyuşukluk bazen diyabete bağlı bir polineuropati de olabilir. Bunların çok şeyi böyle gecenin bir saati veya böyle hiç ani akut başlamaz polineuropatik uyuşukluklar.
Zaten bilir orada bir keçeleşme kalıcı ölme vardır.
Evet, bu yavaş yavaş olan şeylerdir. Eğer yavaş yavaş progresif şekilde seyrediyorsa hastalardaki güçsüzlükler veya uyuşukluklar, bunlar başka nedenlere bağlı olabilir. Ama acil hızlı bir şekilde geliştiyse bunların %99'u bu beyinde herhangi bir şey çıkartabilir. Bazen beyinde çok küçük noktalarda çok laküner enfarkt dediğimiz küçük boyutta inmeler olabiliyor. Bunlar için çok fazla bir şey yapmıyoruz. Ama yine de gelmelerinde fayda var. Bu sefer de ne yapıyoruz? En önemli tedavi, akut tedaviden de önemli bence, profilaktik tedavilere geçiyoruz.
Daha sonra daha büyüğüne maruz kalmamak açısından.
Kesinlikle öyle. Yani daha sonra daha büyüğüne maruz kalmak için ne yapacağımız da ilk başta son zamanlarda gelişen yine Medeniyet Üniversitesi'nde olan nörolojik yoğun bakımları alarak, ondan sonra inme ünitelerini alarak ve en sonunda nöroloji servisinde tamamen hastayı stabilize ettikten sonra bu bir haftalık süreçte biz bunların hepsini kontrol ediyoruz. Hastanın inmesinin kalpten bir atan pıhtıdan mı yoksa boyun damarlarında veya aorttan gelen bütün damarlardaki plaklı yapıların, küçük küçük plakların yukarıya çıkıp aterosklerotik risk faktörleri yüzünden mi olduğunu araştırıp bulduktan sonra iki farklı ilaç yöntemiyle bunları yeniden engellemeye çalışıyoruz. Damarlarında küçük küçük darlıkları varsa, bu darlıklar %50'lerin %80'lerin üzerindeyse buralara stent takıyoruz. Taktığımız stentlerle o plakları duvarlara yapıştırıyoruz ki bir daha yukarıya bir küçük küçük atmasın diye. Bir atrial fibrilasyonu varsa, kalbinde bir ritim bozukluğu saptamışsak ona göre oral antikoagülan tedavi başlıyoruz. Burada da yeni yeni gelişmeler var. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Bu oral antikoagülanda
kan sulandırıcılar.
Bu kan sulandırıcıların yeni modellerinde Coumadin kullananlar bilir. Bu eski bir ilaçtır. Çok da güzel bir ilaçtır. Bunu da Coumadin kullananlar bilir ki bu ilacı kullanırken birazcık keskin bıçaktır iki tarafı da. Az bir INR düzeyimiz varsa hastaya hiçbir etkisi olmaz. Yüksek bir INR kan ilaç düzeyimiz varsa hastayı kanatırız. Şimdi yapılan son 5 senedeki araştırmalar yeni oral antikoagülanları, yeni ilaçları geliştirdiler. Amerika'da kullanılmaya başladı, Avrupa'da kullanılmaya başladı. Hemen sonra bizde kullanılmaya başladı. Şu anda elimizde 4 ya da 5 tane preparat var. Kullandığımız bu 5 ayrı ilaçla
daha güvenilir kan sulandırıcılar.
Güvenilirlik bakımından Coumadin'le aynı. Yani bunlar hep superiority dediğimiz Coumadin'den daha üstün değil ama Coumadin'den de daha aşağı değil çalışmalarıyla ispatlandı. Çünkü Coumadin çok güvenilir bir ilaç ama güvenilirlik bakımından aynı olsa bile hastaya INR düzeyi bakılmıyor. Hasta direkt gidiyor, ilacını kullanmaya başlıyor ve işte bakıyor. Dediğiniz gibi kanama olasılığı, şey olasılığı Coumadin'in aslında aynı fakat Coumadin'i kullanamadığımız için, yanlış kullandığımız için Coumadin'de çok daha fazla kanayan hasta görmeye başladık.
Aslında Coumadin'in kabahati değil, kabahat
evet,
bizdeydi.
Kabahat bizdeydi. Çok daha fazla inme geçiren hasta görmeye başlarken bu hastalar rahat. INR düzeyini artık ölçmeyeceğiz. Normal bir şekilde takip edilecek. Bunlar da yeni ilaçlar. İşte bunların hepsinin de tanısı, tedavisi, hepsinin profilaktik tedavisini de biz buralarda yapmaya başlıyoruz. İnmeyi çok daha yeni baştan tedavi ediyoruz. Bunun için de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki hocam en son olarak yani programımızı bitirmek üzereyiz. Sizle mi alakalı, psikiyatriyle mi alakalı bu kognitif fonksiyonlarda? Mesela bir büyüğümüz kalktı, evin yolunu bulamadı. 4 kere 8'i bilemedi. Telefon numarası hatırlayamadı. Bunların bir aciliyeti var mı veya bunların inmeyle bir alakası olabilir mi?
Bunların inmeyle alakalı kısmı demanslar bölümü. Bu hastalara demans hastası, unutkanlık hastası diyoruz. Demans yine koskoca bir yelpazedir. Bu yelpazenin bir tane oku da vasküler demans diye geçer. Vasküler demans
damarla ilgili.
Damarsal yani. Hafıza bozuklukları. İşte beyinde inme geçirerek, hematomla kanama geçirerek fonksiyonlar alanlar azalmaya başlar. Fonksiyonel alan azaldıkça demans hastalarında görülen beynin atrofisi, yani
küçülmesi,
sünger haline alması. MR'daki bu sünger halleri bu vasküler demans hastalarında oluşmaya başlar. Bu inmenin küçük bir dalı olarak buradan gider ve burada yavaş yavaş hastalar belli bir yaştan sonra muhakeme yetenekleri azalır. Dediğiniz gibi hastalar isimlerini unutmaya başlar. Annelerinin, babalarının, çocukların ismini unutmaya başlar. Bu demans üzerinden yine bizim demansla ilgilenen arkadaşların, nöroloji hekimlerinin, bizlerin yapacağı tedavilerle bu ilerlemeyi yavaşlatmaya çalışırız.
Ama şu haliyle acil panik halde gelecek hasta
acil
değildir.
Acil panik halinde değildir.
Çok nadiren belki bir beyin damar problemi de olabilir ihtimal ama.
Doğru. Tamamen muhakeme yeteneğini acil, akut bir şekilde kaybettiyse bu zaten bilinç değişikliklerine gelir. Bu da programın içerisinde konuştuğumuz bilinç değişiklikleri acilinden yine acil getirirler. Gelir. Ama bu iş acil değil. Yavaş yavaş oldu. Bir gün camiye giderken yolunu kaybetti. Bir gün evde işte yanlış apartmana girdi gibi şeyler yavaş yavaş gelişiyorsa acil değil ama gitmesi gerekir doktora.
Peki. Hasan Hüseyin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz nöroloji uzmanı doçent doktor Hasan Hüseyin Karadeli idi. Kendisiyle hangi şikayeti hangi boyutta algıladığımız zaman koşarak acile gitmeliyiz ya da ne zaman panik yapmamalı, normal bir poliklinik muayenesi olup takibimize devam etmeliyiz sorusuna cevap aramaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur Hasan Hüseyin Hocam.
İnşallah.
Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kalın sağlıcakla.